podcast dinle.
Kaçık Bir Uykudur Podcast'in bir başka bölümüyle daha beraberiz. Ben Kaliforniya'da, okyanusun bu tarafında Samet, diğer tarafında çok uzaklarda sevgili Nazım Cihan var. Merhaba Cihan'ım.
Merhaba Samet'ciğim, ne yapıyorsun?
Ne yapıyorum? Sodamı içiyorum. Bugünkü soda...
Ananaslı.
Tam şey diyecektim.
Hindistan cevizli.
Bugünkü soda tadımızı tahmin etmek ister misin diye. Ananas ve...
En sevdiğim şey.
Cevizi değil. Portakal aromalı bir soda içiyorum. Sen ne yapıyorsun?
Ben de bir şey yapmıyorum şu an. Şeyi düşündüm bir an. Ya acaba o sodadan kaç çeşit var ve o kadar tuttukça yeni ürün yelpazesini bu firma nasıl genişletebiliyor? Gerçekten şu an biraz kafam bölündü.
Kafamda deli sorular diyorsun.
Kesinlikle. Ya yaklaşık bir yıldır bunu düşünüyorum. Teşekkürler.
Ya ucu bucu olmayan bir aroma zenginliği var. Başka bir bölümün orada konuşuruz diye. Dinlemesine. Ama istersen bugünkü konuya geçelim. Bugün şimdi
lütfen.
Aslında benim için çok ilginç bir olaya denk geldi. Çünkü yangından beri sürekli böyle bir yeni bir yaşam alanı arama halindeyken senin de önerinle Hong Kong'da kafes evler varmış. Benim dikkatime sunduğunda haberdar oldum. Ve bu kafes ev demelerin sebebi de ve hatta aslında İngilizce'de coffin house diyorlar, yani tabut evler aslında.
Baya mezar.
Mezar kadar alanı olan evleri konuşalım dedik. Çünkü bu evlerin, ya ev demeyelim hatta odaların, inanılmaz küçük bir metrekare alanı var. İstersen lafı önce sana bir bırakayım, sonra oradan devam ederiz.
Şimdi dinleyicinin kafasında böyle canlanması açısından ifade etmek gerekirse, Samet'in bahsettiği metrekare yaklaşık 1,5 metrekareden bahsediyor ve insanlar bu tarz yerlerde yaşamak zorunda kalıyor. Peki bu 1,5 metrekarelik yerleri nerede bulabiliyorlar? Tabii ki yaşadıkları bölgenin fakirliği, insanların ekonomik durumları vesaireye göre değişiyor. Ama şöyle hayal edebilir dinleyiciler. Bir daire var ve bu daire, dediğim gibi, o bölgenin zenginlik fakirlik oranına göre belli sayılarda odaya bölünüyor. Bu 15-20 olabilir ve kişiye 1,5 metrekare civarında bir alan kalıyor, yaşama alanı. Ki bu 1,5 metrekarelik alan dediğimiz, yani yatak sığabilir. İşte üst üste bir sürü şey koyduğu ve aylık yaklaşık $200 civarında metrekare bazlı bir kira ödediği bir alan, yaşam alanı diye söyleniyor. Ama tabii ki bir yaşam alanından bahsetmek zor. Yurt gibi düşünebiliriz. Ortak tuvalet, ortak banyo ve ortak mutfaktan bahsediyoruz. Hatta televizyon izlemek için bile ortak alanlar olduğunu ben gördüm.
Yani bu benim örnek olarak önüme, notlarıma eklediğim bir tanesi de bu, hani standart arabanı park ettiğin beyaz şerit büyüklüğü var ya, standart araba büyüklüğünde park alanı. O kadar alanda, odası olanda, yani yaklaşık bir $400 ödüyormuş aylık kira. Bir tane eleman vardı, onun hikayesini dinliyordum. Çöp toplayarak geçinen Hong Kong'da. O bu park alanı kadar bir yere $400 ödüyor ve topladığı çöpleri satarak o kirayı ödüyor. Yani inanılmaz bir durumdan bahsediyoruz. Hayatın bundan daha kaçık bir noktaya nasıl gelebileceğini tahmin etmekte zorlanıyorum Hong Kong'da. Örneğin şehre başvurursan, şehir tarafından sana konaklama sağlanması için 10 ile 15 yıla kadar beklemen gerekiyormuş. Ve bu saçma uzunluktaki süre tabii ki de senin beklemen için mantıklı bir süre değil. Dolayısıyla çoğu sokakları tercih ediyor veya bu bahsettiğin sisteme mensup oluyor maalesef. Bir de bu işin biraz teknik kısmına bakmak istedim. Niye bu duruma gelinmiş? Bu arada Hong Kong'da dünyanın en pahalı şehirlerinden biri, onu da söyleyelim.
Kesinlikle.
Yani
İnanılmaz. İnanılmaz. Yani istersen o noktada bir hemen rakam boyutuna geçeyim. Yaklaşık 1 metrekare için Hong Kong'da yaşayan bir insan $2,091 ödüyor. Singapur'da bu $1,063. New York'ta $526. Los Angeles'ta $466. Avrupa'dan örnek vermek gerekirse Paris'te de $985. Yani diğer gelişmiş, en gelişmiş şehirlerine göre pahalı bir durumu var.
Evet, yani bu pahalılık böyle akıl alabilecek bir durumda değil. İnanılmaz kontrolden çıkmış bir pahalılık ve bu arada alan olarak da bazı insanlar şeye sığınıyormuş, işte alanımız yok, küçük bir alan, o yüzden böyle. Aslında o da doğru değil. Şimdi
kesinlikle değil.
Bütün alanlar orada Hong Kong'a ait. Özelleştirme gibi bir şey yok. Ne yapıyormuş orada devlet? Bu alanı kiralıyor daha fazla gelir elde etmek için. Şimdi kiralayıp da böyle TOKİ tarzı şeyler yapılacağına veya işte konaklama yapılacağına ne yapıyor? Büyük şirketleri kiralıyor. Büyük şirketler de oraları işhane yapıyor ve dolayısıyla gökdelen dikiyor. Şu anda dünyada metrekareye böyle baktığınız zaman metrekare bazında en çok gökdelenlerin olduğu yerlerden birisi Hong Kong ama aynı zamanda en çok da yer sorunu yaşayan bir yer. Dolayısıyla oradaki çelişki devletin biraz politikasıyla alakalı aslında. Alan yok diye bir şey yok. Yine dağlık böyle engebeli bir yer orası ama istese gökdelen dikilen yerlere daha farklı çalışmalar yapılabilir. Ben de sana rakamsal bir şey söyleyeyim. En sonunda Hong Kong bu sorunu kabul etmiş resmi olarak 2018'de ve demiş ki bu sorunu çözmeye yönelik çalışmalara başlayacağız ve daha fazla sanırım bir 50 bin ile 100 bin arası kişiye ev sunabilmek için 2022 yılını bekleyin demiş. Tamamlayacağız demiş çalışmalar.
Ya şöyle bir şey de var. Hani rakamsal olarak hazır girdik. Devam edelim. Sıkmaya insanları. Bu bahsettiğimiz insan sayısı 200 bin civarında. Ve bu 200 bin civarında bu tarz hani kafes evlerde yaşayan insanların hepsi açlık sınırı ya da fakirlik sınırının altında. Bir de bunun diğer boyutu var. Hani beyaz yaka olup da yine küçücük evi olan, kendine göre bir yaşam alanı olan ama iki kişinin hayatta orada hareket edemeyeceği, yani kalmayı bırak, hareket edemeyeceği. Geçen gün Emre ile konuşuyorduk. Emre Hong Kong'a gitmişti daha önce. Oradaki tanıdığı birisi Hong Konglu onu davet etmiş evine. Eve bir gittik diyor. Yani eve giremedim ki diyor yani. Hani o girdi ben yani burada durmanın bir anlamı yok. Hadi çıkalım. Evet yani sırayla gibi oluyormuş. Hadi çıkalım deyip durmamışlar orada. Öyle bir hayat da var. Hani tabii ki işin fakirlik boyutu var. Bir de pahalılıktan dolayı insanların küçücük yerlerde yaşama durumu da var.
Baksana rakamlardan biraz uzaklaşıp olayın
lütfen
dinleyenler için böyle kondisyonu veya durumuyla ilgili bilgiler vereyim. Biraz da izlediğimden, biraz da dinlediğimden yola çıkarak. Şimdi bir kere fareler sürekli cirit atıyormuş. Yani her yerde fare var. Fare çünkü çok acayip imkanlarda yaşıyorlar.
Tabii ki.
Diğer büyük problem sürekli tahta kurusu varmış. Bu İngilizce'de bed bugs diye geçer.
Bunlar sizin orada da olan şeyler başka?
Ya bizde var da bizde kontrollü abi. Onlar
evcil.
Yani bizdekiler evcil. Biz onları besliyoruz, büyütüyoruz. Bazı yerlerde ortak alan dediğin mutfakta tuvalet bulunuyormuş başka koyacak yer yok diye. Yani tuvaletle mutfak yan yana, bir yandan sen omletini yaparken diğer oda arkadaşınla affedersin ben işimi göreyim diyor. Öyle bir ortamdalar.
Partiliyorlar. Çok trajik ya gerçekten.
Çok trajik, trajikomik hatta diyelim. Sonra diğer benim bahsetmek istediğim olay da ki burası benim en çok canımı sıkan yönüydü. Şimdi çoğu insan bu işte 200, 300, 400 dolarlık kafes evleri de bir şekilde ödemeyi beceremeyince sokağa düşüyorlar. Ve sokağa düşen insanlarda da şöyle bir moda başlamış son yıllarda. 24 saat boyunca açık olan fast foodlarda uyumaya başlamışlar geceleri. Gündüz de işe gidiyormuşlar veya işte dinleniyormuşlar. Wow. Tamam mı? Hatta bu iş bu kadar yayılmış ki şimdi McDonald's'tan yola çıkarak söylüyorum bunu. Takma isim koymuş yerel halk bu McDonald's'larda uyuyanlara ve onlara Mac Refugee adını takmışlar. Yani o da trajik olmuş. Başka bir not orada. Mac Refugee diye geçiyorlar. Ama sana canımı sıkan, ya daha da fazla canımı sıkan şeyi söyleyeyim diyecektim. O da şu. Şimdi koronadan beri bu 24 saat açık olan yerler take-out'a döndü ve delivery'e döndü biliyorsun. Bütün dünyada. Evet. Şimdi orada o seçenek bir anda ortadan kalktı bu insanlar için. Ve dolayısıyla röportajlarda bunu hani çok dert edinenler var bir an önce açılsa. Çünkü orada AC vardı, işte klima vardı, sıcaklarda orada oturabiliyor. Geceler orada uyuyabiliyorduk, daha güvenliydi falan diyorlar. Hani bu kadar acıklı bir durum. Bir de kafes evde durup, bu da çok ilginç bak Cihan. Kafes evde yaşayıp, kafes evin kirasını verip, korona yüzünden hiçbir şekilde mesafesini koruyamadığı için geçici olarak şu an sokaklarda uyuyanlar da var. Röportajlarında öyle yani. Yani o kadar ilginç, acıklı bir durum. Şimdi bu adamın kafes evi var. Kafes evden kastımız işte bir yatağı var bir tek. Bir de birkaç tane evet. Raf ve küçük bir işte pilav yapan otomatik tenceresi var. Onların hepsini bırakıyor. 300-400 dolar ödediği o küçücük alanı gidiyor yere battaniye sarıp işte metronun istasyonunda falan uyuyor. Korona yüzünden başı belaya veya sağlığı tehlikeye atılmasın diye. Videoları izlemeye başladım sen bana söyleyince. Tabii ki de modunu aşağı çeken bir durum ve aynı zamanda evet. Kendin için de şükretmeni sağlayan bir durum. İzledikçe şeyi düşünmeye başladım. Tamam bütün bunlar bu videolar bir yıldan fazla önce çekilmiş özellikle gündeme çok geldiğinde. Bir de son güncel bulayım dedim. Koronadan dolayı hani daha da dibe girdi durum daha da içinden çıkılmaz hale geldi. Çünkü yan yana üst üste bu kafes evleri böyle yerden tavana kadar kafes evleri dizayn etmişler göt göte deyim yerindeyse ve hiçbir şekilde kendini koronadan koruma yolun da yok yani bu kafes evlerde.
İmkansız. Bir de şu an bahsettiğimiz yer dışarıdan baktığımızda gayet popüler. Zengin global finans merkezi olarak bütün dünyaya reklamı yapılan ve orada yaşayan inanılmaz maaşlar alan insanların pahalı ve manzaralı evlerde de yaşadığı bir yer. Bir taraftan bambaşka bir dünya var ama öte taraf gerçekten bir alacakaranlık kuşağı. İnsanların yaşadığı şartlar. Bir de Hong Kong'da vergi yok. O çok enteresan. Senin biraz önce değindiğin konuya da paralel. Mülk tamamen Hong Kong devletinin. Dediğin gibi ya kiralıyor ya da satıyor ihale şekliyle. Aslında yapılaşma yapılabilecek o kadar çok yer var. Fakat bir şekilde çarkı döndürüyor insanları sömürerek. O kısımda inanılmaz yolsuzluklar olduğu da düşünülüyor. Klasik olarak bütün dünyanın gelişmemiş ülkelerinde yani olduğu gibi sözümüz meclisten dışarı. Ya öyle bir taraf da var. Şimdi bir taraf tamamen yoksulluk ve açlık içinde sürünürken öbür taraf tamamen başka bir hayat yaşaması, dünyanın gerçekten ne kadar adil bir yer olmadığı ve bu kapital düzenin daha da köyden şehre göçü arttırdığı bir Hong Kong'da krizin yani 2 yıl içinde çözülme şansını çok görmüyorum ben hükümetin söylediği gibi.
Öyle bir şey yok. O onların söylemi. Hatta senin 200 bin dediğin sayının 50 bin şeklinde artıp 2023'te 400 binlere geleceğini düşünüyorlar ve çok kısa bir zamanda da 500 000 insanın bu durumda olacağını düşünüyorlar. Bu işe gönül verip araştıran insanlar. Bir de sana şöyle çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Yakından bunu gören ve duyan biri olarak. Şimdi ben Chico'dayım. Küçük bir yerdeyim. İşte 1+1 bir odayı şu anda 900 bin dolara kiralayabilirsin burada. Referans olması için bunu söylüyorum. Buradan 3 saat yol sürdüğünde San Francisco'ya geliyorsun. San Francisco'da şu anda 1+1 oda kiralamak istediğinde Cihan 4-5 bin dolar arası veriyorsun. Ve bunu söylememin sebebi de bu büyük şehirler herkesi çekiyor diyorsun ya, San Francisco'da Hong Kong'un daha bir alt modeli aynı sıkıntıyı yaşayan bir yer. Pahalı, aşırı büyük işler var, aşırı maaşlar dönüyor bilmem ne. Ondan sonra sınırlı sayıda yerleşim olduğu için gidiyorsun bir bakıyorsun her şey inanılmaz pahalılaşmış. İşte arabanı bir yerde gece park etmek istiyorsan 50 dolarlar 60 dolarlar falan saçma sapan rakamlar, belki de daha fazladır bilmiyorum. Yani arabanın yer tutması bir problem. Senin yer tutman bir problem. Acayip ilginç bir şey. Bu yakınımda da bunu gördüğüm için bahsetmek istedim. Yani Hong Kong'a doğru giden bir San Francisco var burada.
Yani sonuçta büyük şehirlerin yaşadığı travmaların başında göç almak geliyor. Çünkü neden göç alıyor? İş potansiyeli var. İnsanlar küçük yerlerde karınlarını doyuramıyorlar ve bir umut o tarafa geliyorlar. O da arz talep dengesiyle beraber adeta ahenkle dans ediyor kiralar.
Yani eskiden Türk filmlerinde İstanbul'a gelip seni yeneceğim İstanbul diye haykırırlardı. Yani Hong Kong'a gelen birinin seni yeneceğim Hong Kong deme şansının olmadığı bir zamandayız diye düşünüyorum.
Olay aslında global olarak benzerlik gösteriyor çoğu yerde. Çünkü sistemler 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ve ilave olarak da böyle sonsuz bir döngü gibi hissediyorum. Hem o taraflar hem bu taraflar hem her tarafı Samet'ciğim.
Zaten Hong Kong'daki bu insanlık dışı durumları arada sırada hani denetime gelen insanlar falan oluyormuş. Ve bu kirayı burayı verip bölüştürüp saçma sapan şeyler yapan insanları ceza alandırıyormuşlar. Dolayısıyla senle bölüm hazırlanırken izlediğim çoğu bölüm içinde videolarının çekildiğini gören veya sesinin kaydolduğunu gören birçok insan daha bir agresif bir tutumla uzaklaştırmaya çalıştı bu belgeselleri yapanları. Yani dikkat çekildiğinde bunlar gerçekten insanların başı belaya giriyor. Yani hem bunu yapıyorlar hem de aman bunu yaparken yakalanmayayım deyip kızıyorlar. Böyle saçma sapan bir ikilem içinde sistem bir şekilde yürümeye devam ediyor veya sistemsizlik diyeyim bir şekilde yürümeye devam ediyor orada.
Herkesin derdi başka. Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sizlerin karşısındayız. Her zaman Samet'e pas attığımı düşünürsek bu sefer hızlıca ben önereyim ve aradan çekileyim diye düşündüm. Samet. Şimdi iki tane belgesel var YouTube'da. Anlattınız ama bir de görsek mi bu kafes evleri diyen dinleyicilerimiz için önereceğiz ve bölüm notlarına koyacağız. Bir tanesi RT Documentary YouTube kanalında olan belgesel. Çok uzun değil, yani belgesel demek belki doğru olmayabilir. Diğeri ise Vox kanalında olan video. Bunları ekleyeceğiz bölüm notlarına. Oradan insanlar gerçekten neymiş ya bu kısmını gözlerine tamamlayabilirler. Diğeri ise meşhur playlistimize iki şarkı şeklinde olacak. Bir tanesi Pearl Jam grubunun Future Days şarkısı. Diğeri ise Celeste'nin Strange şarkısı. Bunları HKBU Podcast dinlencesi YouTube ve Spotify listelerine ekleyeceğiz Sametciğim. Neler var sende?
Sen son zamanlarda Pearl Jam'e bayağı bir sardın. Oradan beni çok şaşırtmadı o yüzden bu önerilerin diyebilirim yani.
Özgürlük Yolu bölümünden sonra Edward'ı hatırlayarak yoluma devam ediyorum Samet.
Aynen. Ben yine bu videolar ve görmemiz gereken Hong Kong'a dair görüntüler eşliğinde şey önermek istiyorum. SBS Dateline diye bir YouTube kanalının How Hong Kong is Home to the Crazy Rich and the Mega Poor, yani bu aşırı zengin ve mega fakire aynı zamanda ev sahipliği yapan Hong Kong şeklinde bir video var. Dolayısıyla oradaki sınıf arasındaki uçurumu görebilmek üzere çok iyi bir video olduğunu düşünüyorum. Onu koyarız bölüm önerilerine ve notlarına. HKBU podcast.com'da. Şarkı olarak da yine HKBU dinlencesine bu Spotify ve YouTube'da bulabildiğimiz bir tane şarkı eklemek istiyorum. Rapture grubundan I Am Complete şarkısını önermek isterim deyip burada istersen bölüme yavaş yavaş son verelim. Bu Hong Kong tarzı yerlerde zor durumda yaşayan herkese de veya dinleyip de şu anda yaşadığı yerde zorluklar çeken herkese de kolaylıklar dileyelim.
Umudu kaybetmiyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Podcast dinle.